Ayrım 17. Ne anlatayım ben sana? Ece Temel Kur'an, sayfa 244. 30 Haziran. Hayata dönüş operasyonu nedeniyle Bayrampaşa cezaevinde yaşananlara ilişkin açılan dava sırasında ortaya çıkanlar. Öldürücü dozun çok üzerinde gaz kullanılmıştır. Oysa koğuşta bulunan gaz bombalarının üzerinde bombayı insan ya da yanabilecek malzeme olmayan sahaya fırlat yazmaktadır. Mermi çekirdeklerinin atışların idari kısım tarafından koğuş yönüne doğru yapılmış olduğu, ters yöne doğru herhangi bir atışın saptanmadığı tespit edilmiştir. Adli Tıp Kurumu, otopsi raporunda Bayrampaşa operasyonunda ölen 12 tutuklu ve hükümlünün uzaktan yapılan atışlar sonucu öldüğünü belirtti. Güvenlik güçlerinin, mahkumların birbirlerini öldürdüklerine dair iddiası yalanlandı. 1 Temmuz. Sürdürdüğü ölüm orucu nedeniyle kalıcı hafıza kaybı hastası olan 26 yaşındaki Barış Kaya'nın cezası, Cumhuk'un 399. maddesi uygulanarak ertelendi. Ümraniye cezaevindeki operasyonda kurşunlanarak hayatını kaybeden jandarma eri Nurettin Kurt'u mahkumların öldürmediği kesinleşti. 5 Temmuz, Ümraniye cezaevinden Kandıra F tipi cezaevine götürülen 8 erkek tutuklu, kendilerine copla tecavüz edildiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundular. Adli tıp muayeneleri yaptırılmadı. 41 kadın da cinsel tacize uğradıklarını iddia etti. Ölüm orucu eylemcisi Mahmut Gökhan Özocak İzmir'de öldü. 6 Temmuz. Adalet Bakanı Türk, hayata dönüş operasyonunu şimdi tartışılır hale getirmekte yarar yoktur. Bu, yasa dışı örgütlere yardımcı olmaktan başka bir anlam taşımaz dedi. 7 Temmuz. Adli tıp raporlarının TBMM İnsan Hakları Komisyonu'ndan da gizlendiği ortaya çıktı. 8 Temmuz. DHKPC tutuklusu 20 yaşındaki Ali Koç, ölüm orucunun 251. gününde yaşamını yitirdi. 12 Temmuz, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ortak imzayla ailelere mektup gönderdi. Geçmiş olsun dileğiyle başlayan mektupta, onlar bizim de çocuklarımız, birlikte kurtaralım çağrısı yapıldı. 14 Temmuz, DHKPC davasından tutuklu Sevgi Erdoğan, ölüm orucunun 267. gününde yaşamını yitirdi. 22 Temmuz, ölüm orucuna başlayan Tayatlı Semra Kan'ın Mersin'deki evi polis baskınına uğradı. Kan, ziyaretçileriyle birlikte gözaltına alındı. 23 Temmuz, güvenlik güçlerinin cezaevleri dışında ölüm orucunu sürdüren 20 kişinin bulunduğu Küçük Armutlu'da dağıttığı bildiride eylemin vatandaşı bölgeden kaçırtmak ve gece konularına el koymak amacı taşıdığını savundu. Polis mahalleye giriş çıkışları kontrol altına aldı. 3 Ağustos, Kandıra F tipi cezaevinde TKPML, TİKKO örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan 28 yaşındaki Muharrem Horoz, ölüm orucunun 236. gününde tedavi gördüğü İzmit Devlet Hastanesi'nde öldü. 7 Ağustos, Ankara Tuzluçağır Mahallesi'nde ölüm orucu eylemi yapan Ayşe Başdimur ve Özlem Durakçı'nın kaldıkları ev kimlik kontrolü gerekçesiyle basıldı. 8 Ağustos, İzmir'de ölüm orucu eylemi yapan Şükran Şahin ve Ali Koçak'ın kaldıkları ev polis tarafından basıldı. 14 Ağustos, ölüm orucunu Sarıyer'deki bir evde sürdüren Osman Osmanağaoğlu öldü. 18 Ağustos, cezaevlerinde ve dışarıda süren ölüm orucu eylemlerindeki ölümlerden Adalet Bakanı Türk'ü sorumlu tutan ÖDP, HADEP, EMEP, bazı sendika ve kitle örgütleri temsilcileri suç duyurusunda bulundu. 28 Ağustos, Çankaya Köşkü'nün önünde basın açıklaması yapmak isteyen 7 Tayatlı gözaltına alındı. 31 Ağustos, eyleminin 286 gündür Küçük Armut'ta sürdüren Hülya Şimşek yaşamını yitirdi. 5 Eylül, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, TİHV, hayata dönüş operasyonunda yaralananların ve ölüm orucunda tahliye edilen tutuklu ve hükümlerin tedavileri için sağ kalanlara acil destek kampanyası başlattı. Kampanyaya TİHV gönüllüsü 128 kişinin yanı sıra Atavol Behramoğlu, Yılmaz Erdoğan, Suavi, Mihri Belli, Zuhal Olcay, Can Dündar, Genco Erkal, Haluk Bilginer, Murat Belge, Yücel Sayman, Sezai Sarıoğlu, Atıf Yılmaz ve Ahmet İnsel de katıldı. 7 Eylül, ölüm orucu eylemcisi Gülay Kavak yaşamını yitirdi. 10 Eylül, cezaevi operasyonu sonrası çeşitli P tipi cezaevlerine sevk edilen tutuklu ve hükümlülerin işkence iddialarından biri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde doğrulandı. 11 Eylül, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, yasa dışı eylem yapanların aileleri bize yardımcı olmalı. Yasa dışı eylem yapanlar eylemlerine son vermeli. Devletimiz güçlüdür, devletimiz büyüktür. Devletimiz pazarlık etmez, devletimiz kararlıdır, verdiği kararlardan dönmez dedi. 14 Eylül, ölüm orucu eylemcisi Ümüş Şahingöz hayatını kaybetti. 15 Eylül, Ümüş Şahingöz'ün cenazesinin alınması sırasında Küçük Armutlu'da çıkan olayların ardından bir grup sokak aralarına barikat kurdu. Semtin giriş ve çıkışlarında yoğun güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri, akşam saatlerinde ara sokaklardaki gençleri dağıtmak amacıyla operasyon başlattı. 16 Eylül, Adalet Bakanı Türk, cezaevlerinde müdahaleye gerek yok. Açlık greviyle ölüm şu anda suç değil. Yeni TCK tasarısıyla açlık grevi yönetmeyi suç haline getireceğiz. Bu çeşit eylemlerde Almanya'da olduğu gibi tıbbi müdahale olanağı da getireceğiz dedi. 18 Eylül, Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan Bekir Şimşek ve Hakan Koluaçık, Tekirdağ F tipi cezaevinde tutuklu bulunan İbrahim Erler, Küçük Armutlu'daki Ümüş Şahin Göz'ün cenazesinde müdahaleyi ve F tiplerini protesto etmek için kendilerini yaktılar. Erler, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 20 Eylül, İzmir'de başlattığı ölüm orucu eylemini Küçük Armutlu'da sürdüren Tayatlılardan Abdülbahar Yusufoğlu yaşamını yitirdi. 27 Eylül, ölüm orucu eylemini Sarıyer'deki bir evde sürdüren Zeynep Arıkan ve Ali Rıza Demir hayatını kaybetti. 28 Eylül, Ankara Tuzluçayır mahallesinde bir evde ölüm orucu eylemi yapan Ayşe Başdimur ve Özlem Durakcan sabaha karşı hayatlarını kaybetti. Ayşe Başdimur, avukatının cenazenin kendisine teslimi yolundaki başvurusuna rağmen gece yarısı kimsesizler mezarlığına gömüldü. 18 Ekim, Gebze cezaevinde ölüm orucu eylemine başlayan Kandıra F tipi cezaevine nakledilen o Komünist Partisi İşçi Örgütü üyesi Ali Ekber Barış İzmit Devlet Hastanesi'nde bu sabah öldü. 3 Kasım, cezaevlerine sivil denetim amaçlı cezaevi izleme kurulları aylarca gecikmeden sonra kurulmaya başlandı. Bakanlık L tipi cezaevi projesini gündeme getirdi. Bu cezaevlerinde hükümlüler gece tek kişilik, gündüz 7'şer kişilik hücrelerde tutulacak. 5 Kasım, Küçük Armutlu'ya polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi öldü, ikisi ağır, 8 kişi yaralandı. Gaz bombaları, otomatik silahlar, panzer ve iş makinalarının kullanıldığı operasyonda Emniyet Müdür Yardımcısı Turan Tuna, yaralanmaların kendini yakma ve gaz bombasından zehirlenme sonucu meydana geldiğini ileri sürdü. Görgü tanıkları bölgede 2 saat boyunca silah sesleri duyulduğunu söyledi. 7 Kasım, Eyüp Samur ve Nail Çavuş, Küçük Armutlu'ya yapılan operasyonu protesto etmek için cezaevinde kendilerini yakarak öldürdüler. 8 Kasım, Ali Beyköy'de ölüm orucu yapılan evdeki basın açıklamasını izlemeye giden gazeteciler, İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir'in emriyle sansüre uğradı. Polis, evlere kamera ve fotoğraf makineleriyle girilmesine izin vermedi. Gazetecilere dağıtılan basın açıklamalarına da el kondu. 9 Kasım, kapatılan Fazilet Partisi yerine kurulan Saadet Partisi'nin Rize Milletvekili Mehmet Bekeroğlu, 4 kişinin yaşamını yitirdiği Küçük Armutlu operasyonunu TBMM gündemine getirdi. Bekeroğlu, Başbakan Bülent Ecevit tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. 12 Kasım, Küçük Armutlu'daki polis operasyonunu protesto etmek için Sincan F tipi cezaevinde kendisini yakan ölüm orucundaki Muharrem Çetinkaya yaşamını yitirdi. 15 Kasım, tutuklu ve hükümlüleri açlık grevi veya ölüm orucuna teşvik edenlerin 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısı TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 19 Kasım, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ölüm orucu eylemcilerinden Tülay Korkmaz, eylemin 193. gününde yaşamını yitirdi. 28 Kasım, F tipi cezaevlerini ölüm orucuyla protesto eden tutuklu ve hükümlülere zorla tıbbi müdahale girişimine karşı çıkan hekimler intihara ikna etmek suçundan dün hakim karşısına çıktı. TTB Yüksek Onur Kurulu'nun 9 üyesi hakkında 3 ile 10 yıl arası hapis cezası isteniyor. 29 Kasım, Ankara Birnoğlu DGM, cezaevi koşullarını protesto eylemleriyle yasa dışı örgütlere yardım ve iltaklık ettikleri gerekçesiyle çoğu öğrenci 24 kişiye 3 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Ceza alanlardan 6'sının yaşları 18'in altındaydı. 2 Aralık, Bandırma cezaevinde yatan siyasi mahkumların yakınları, birçok mahkumun cezaevi yönetimi tarafından görevlilere dövdürüldüğünü ifade ettiler. Gözaltında işkence gören sanıklara sağlam raporu vermesi için doktora baskı uygulayan Diyarbakır İl Sağlık Müdür Vekili 10 ay hapis ve 2 ay 15 gün memuriyetten men cezası aldı. 19 Aralık, Hayata Dönüş Operasyonu'nun 1. yıl dönümünde operasyon sırasında insan hakları ihlallerini araştırmak üzere kurulan TBMM Alt Komisyonu hala rapor yazmadı. 22 Aralık, Adalet Bakanı Türk, F tipi cezaevleri Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Birleşmiş Milletler cezaevleri standartlarına ve Avrupa Konseyi cezaevleri kurallarına uygun olarak inşa edilmiştir dedi. 23 Aralık, Hayata Dönüş Operasyonu'nun ardından F tipi cezaevlerine nakledilen kadın tutuklu ve hükümlülere her cumartesi günü mektup gönderen aralarında çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye kadınların son olarak düzenledikleri eyleme müdahale eden polis gruptan yaklaşık 30 kadını gözaltına aldı. 30 Aralık, Cumhurbaşkanı Sezer, af yetkisini ilk kez ölüm orucunda kalıcı hafıza kaybı hastalığına Wernicke Korsakoff yakalanan hükümlü Erdal Doğan'ın cezasını affetmek için kullandı. 2002, 2 Ocak, Adli Tıp Kurumu'nun serbest bırakılması yönünde rapor düzenlediği İzmir Kırklar Cezaevindeki DİKB davasından tutuklu bulunan Ali Çamyar, bürokratik işlemler uzayınca ölüm orucunda yaşamını yitirdi. 4 Ocak, tutuklu ve hükümlülerin odalarında aynı anda en fazla 3 kitap bulundurulmasına izin veren Adalet Bakanlığı bu kararın gerekçesini açıkladı. Bakan, bazı mahkumların geçmişte kitapları kendilerini yakmak için kullandıklarını ileri sürdü. 6 Ocak, TKPML, TİKKO üyesi olduğu gerekçesiyle Tekirdağ F tipi cezaevinde kalan Zeynel Karataş, eyleminin 240. gününde yaşamını yitirdi. 8 Ocak, ölüm orucundaki TİKB davası tutuklularından Lale Çolak, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde öldü. 9 Ocak, Adalet Bakanı Türk, F tipi cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin, 10'ar kişilik gruplar halinde haftada 5 saatini bir araya gelebileceklerini açıkladı. Ancak bunun için eylemlerin bitirilmesini şart koştu. 19 Ocak, Adalet Bakanı Türk'ün yayınladığı genelgeye göre haftada toplam 5 saat bir araya gelmelerine imkan tanınan 10 kişiyi mahkumlar değil seçici komisyon belirleyecek. 22 Ocak, Burdur cezaevi operasyonunda iş makinesiyle kolu koparılan Veli Saçılık hakkında başkasının kendisi için başlattığı bir kampanya nedeniyle izinsiz para topladığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. 12 Şubat, ölüm orucu nedeniyle Korsa Koftanısı konulan Adli Tıp Kurumu'nun hayatı için kat'i tehlike vardır raporu verdiği Erol Volkan İldem, adam öldürmekten yargılandığı için tahliye edilmedi. 17 Şubat, Adalet Bakanı Türk, var olan uygulamaların devam etmesi ve basının ilgi göstermemesi halinde açlık grevleri ve ölüm oruçlarının 6 ay içinde veya en geç 1 yıl içinde sona ereceğini söyledi. 8 Mart, ölüm orucundaki Yusuf Kutlu, eylemin 279. gününde Ankara Numune Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 10 Mart, ölüm orucuna 272 gün önce başlayan TKPML üyeliğinden tutuklu bulunan Yeter Güzel, Sağmalcılar Devlet Hastanesi'nde öldü. 16 Mart, ölüm orucu eyleminde DHKPC üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Doğan Tokmak yaşamını kaybetti. 21 Mart, MLKP örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 12 yılı hükümlü Tuncay Yıldırım, tahliyesinden sonra da sürdürdüğü ölüm orucunun 236. gününde İzmir'de yaşamını yitirdi. 31 Mart, Kartal Özel Tip Cezaevinde tutuklu bulunan Meryem Altun, ölüm orucunun 301. gününde Sağmalcılar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 20 Mayıs, Burdur cezaevi operasyonda kolu kopan Veli Saçılık, kendisine protez kol takılabilmesi için düzenlenen yardım kampanyası nedeniyle 3 ay hapis ve 50 milyon para cezasına çarptırıldı. 23 Mayıs, 240 gün önce ölüm orucuna başlayan Okan Külekçi, tedavi gördüğü Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde öldü. 29 Mayıs, ölüm orucu eylemine DHKPC davası tutukları dışında kalan gruplar son verdi. Cezaevlerindeki ölüm orucu eylemcilerinin sayısı 31'e düştü. Eylemi sona erdiren grupların, bir süredir kendi aralarında ölüm orucunun tıkandığı ve eylemi sürdürmekle daha fazla insanın ölmesi dışında hiçbir sonuç elde edilemeyeceği yönünde tartışmalar yaptıkları belirtildi. 4 Haziran, Mazlum'da İstanbul Şubesi, tutuklu ve hükümlü yakınlarının cezaevlerindeki uygulamalar konusundaki şikayetleri üzerine Kocaeli ve Bolu F tipi cezaevlerini ele alan bir rapor hazırladı. Raporda cezaevi veya hastaneye gidiş gelişlerde tutukluların çırılçıplak aranması, nakil işlemlerinden dolayı tutuklu ve hükümlülere ait eşyaların karışması, kaybolması, iade edilmemesi, saç ve sakalların zor kullanılarak tıraş edilmesi, koğuşlara konulurken tutuklara sert üslupta ve kişiliği ezmeye yönelik konuşmalar yapılması, tehdit uygulamaları, hücre yapısında insan sağlığına zararlı unsurları, dini vecibelerin yerine getirilmesine saygı gösterilmemesi, tutuklulara sosyal aktivite imkanı verilmemesi, zaten kısıtlı olan ziyaret imkanlarının geciktirilmesi gibi konulara yer veriliyor. 17 Haziran, Bursa'da F tipi cezaevlerini protesto etmek amacıyla açlık grevi yapan mahkumları tedaviye ikna etmeyip, Adalet Bakanlığı'nın emrini yerine getirmedikleri iddiasıyla yargılanan Bursa Tabip Odası üyesi 4 doktor beraat etti. Ulucanlar cezaevinde bir kısmı ölüm orucu eylemini bırakmış sol görüşlü tutuklu ve hükümlülerin 11-12 Haziran günlerinde 12 Eylül dönemi askeri cezaevindekilere benzer usulde sayım vermeye karşı çıktıkları için toplu dayaktan geçirildiği ileri sürüldü. 18 Temmuz, Kandıra F tipi cezaevinde Volkan Ağırman intihar etti. 30 Temmuz, DHKPC davasından tutuklu ölüm orucu eylemcisi Semra Başyiğit 24, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde öldü. 10 Ağustos, ölüm orucu eylemcisi tutuklu Fatma Bilgin, isteği dışında tedaviye alındığı Ankara Numune Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 22 Ağustos, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Ali Suat Ertos'un, ölüm orucu nedeniyle sağlığı bozulan eylemcilere zorla müdahale edilmediğini söyledi. Ölüm orucu eylemindeki Gülnihal Yılmaz ve Melek Birsen Hoşver yaşamını yitirdi. İHD Genel Başkanı Hüsnü Öndül, 480 eylemcide kalıcı hafıza kaybının bulunduğunu söyledi. 31 Ağustos, Ölüm orucu eylemcisi Fatma Tokay Köse, Ankara Numune Hastanesi'nde öldü. 10 Eylül, ölüm orucu eylemcisi DHKPC üyeliğinden hükümlü Hamide Öztürk, Sağmacılar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 28-29 Eylül, Tayatlılar Hapishaneler Gerçeği, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri başlıklı ikinci kurultayı gerçekleştirdi. Basında haber yer almadı. 8 Ekim, göreve başlayalı 3 ay olan yeni Adalet Bakanı Aysel Çelikel açıklama yaptı. Onların lehine yumuşatılmış cezaevi infaz kurallarını yakında uygulamaya geçireceğim. Direnişte nereye varacaklar? Direnişe akılcı, insani ve vicdani bir çözüm bulmak gerekti. Ben bu olayı bitireceğim. Onlar dirense de ben bu olayı bitireceğim. 11 Ekim, Adalet Bakanlığı F tipi cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin sohbet amacıyla bir araya gelmeleri için öngörülen sosyal ve kültürel faaliyetlerden en az birine katılma şartını kaldırdı. Buna göre cezaevindeki mahkumlar haftada 5 saati aşmamak koşuluyla 10'ar kişiye kadar gruplar halinde bir araya gelip sohbet edebilecek. 20 Ekim, ölüm orucu eyleminin 3. yılına girmesi nedeniyle Taksim'de Galatasaray Lisesi önüne karanfil bırakmak isteyen ailelere polis saldırdı. Yaklaşık 100 kişi dövülerek ve biber gazı kullanılarak gözaltına alındı. 8 Kasım, Sincan, F tipi cezaevindeki protestoculardan DHKPC davasından hükümlü Serdar Karabulut, kaldırıldığı Ankara Numune Hastanesi'ne yapılan müdahale sırasında hayatını kaybetti. 19 Kasım, Bayrampaşa Cezaevi Hastanesi'nde bulunan ölüm orucundaki İmdat Bulut yaşamını yitirdi. 1 Aralık, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi mahkumlar koğuşunda kalan DHKPC davasının hükümlü Feridun Yücel Batu bu sabah yaşamını yitirdi. 2 Aralık, tutuklu bulunduğu Kartal Özel Tip Cezaevinde ölüm orucu eylemini sürdüren 25 yaşındaki Zeliha Ertürk hastanede yaşamını yitirdi. 4 Aralık, yeni Adalet Bakanı Cemil Çiçek, F tipi cezaevlerini protesto eylemlerini bitirmeye yönelik yeni adım atmayacaklarını açıkladı. Çiçek, yapılacakları devlet yapmış, eğer çözüm isteniyorsa eylemlerinden vazgeçsinler. Biz ölümlerden zevk alacak sadist insanlar değiliz dedi. 16 Aralık, ölüm orucu eylemcisi DHKPC davasından tutuklu Feride Harman 512. gününde hayatını kaybetti. 21 Aralık, ölüm orucu eylemi yapan DHKPC davası tutuklusu Berkan Atabay 27 İstanbul Şişli Etfa Hastanesi'nde öldü. 2003, 12 Ocak, kaldığı Kütahya cezaevinde zorla müdahaleye maruz kaldığı öne sürülen Özlem Türk yaşamını yitirdi. 13 Ocak, hayata dönüş operasyonunda Ümraniye cezaevinde kafasından vurulan jandarma uzman çavuş Nurettin Kurt'un adli tıp kurumunun mahkemeye gönderdiği raporla askerlerin açtığı ateşle öldüğü kesinleşti. 15 Ocak, Kandıra F tipi cezaevindeki 40 mahkum Adalet Bakanı Çiçek'e cezaevindeki sorunlarını içeren dilekçe yazdığı için bir ay mektup ve görüş yasağı cezasına çarptırıldı. 16 Ocak, Tayatlılar Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun ile görüştü. Aile temsilcilerinden Ağırman'ın, operasyon zamanında sen de görevdeydin. Bayrampaşa cezaevinde altı bayanı diri diri yaktınız demesi üzerine Ertosun, yakılması gerekiyordu, dedi. 26 Mart, Ankara Numune Hastanesi'nde tedavi gören Yusuf Arıcı hayatını kaybetti. 29 Temmuz, Ankara'ya giden Tayatlı aileler, Afyon'da ülkücü bir grubun saldırısına uğradı. Abdi İpekçi Parkı'na gelen aileler, yaptıkları açıklamada, ölüm oruçlarının başlamasından bu yana 1000 gün geçtiğini, 107 kişinin öldüğünü, 500'den fazla kişinin de sakat kaldığını söyledi. 10 Eylül, Adalet Bakanı Çiçek, cezaevlerini bir devlet konukevi, bir devlet misafirhanesi haline getirmeye çalışıyoruz, dedi. 12 Eylül, Adalet Bakanı Çiçek'in geçen ay Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirdiği Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun, Yargıtay üyeliğine seçildi. Ertosun, cezaevleri tarihine F tipinin mimarı olarak geçmişti. 16 Eylül, Tayatlı aileler Abdi Bekçi Parkı'nda çadırsız oturma eylemi ve açlık grevine başladılar. 19 Aralık, hayata dönüş operasyonu 3. yıl dönümü nedeniyle siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, tutuklu ve hükümlü yakınlarıyla avukatlar tarafından yapılan bir dizi eylemle protesto edildi. 2004, 2 Ocak, Adalet Bakanı Çiçek cezaevi sözünü rahatsız edici bulduğunu, buraların devlet konukevi olduğunu belirtti. 19 Ocak, Çanakkale E tipi cezaevinde 3 hükümlünün öldüğü hayata dönüş operasyonuyla ilgili olarak çoğu asker 56 güvenlik görevlisi hakkında dava açıldı. Emri aşmak suretiyle faili belli olmayacak şekilde birden fazla adam öldürmek suçundan sanıkların 20 yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezasına çarptırılması istendi. 28 Şubat, Kandıra F tipi cezaevinde ölüm orucu eylemi yapan Muharrem Karademir yaşamını yitirdi. 5 Mart, ölüm orucundaki Can Günay Ögener yaşamını yitirdi. Tekirdağ F tipi cezaevindeki ölüm orucu eylemcisi bir tutuklu Tekirdağ Devlet Hastanesi acil servisine getirildi. Nöbetçi doktor İlker Meşe, asker ve polislerden muayene odasını terk etmelerini istedi. Askerler karşı çıktı. Meşe, bakanlık genelgesinde güvenlik görevlileri tutukluyu göremeyecekleri ve duyamayacakları bir yerde beklerler hükmünün bulunduğunu söyleyince askerler çıktı. Doktor Meşe, bu olaydan sonra görevden alınarak 4 Nolu Sağlık Ocağı'na gönderildi ve hakkında soruşturma açıldı. 11 Mart. Cezaevleri eski genel müdürü Ali Suat Ertos'un devlet üstün hizmet madalyası aldı. Ertos'un bir gazetecinin operasyonlarda 108 insan öldü sözleri üzerine, eğer bu operasyon yapılmasaydı daha fazla insan ölecekti, niye bunları konuşmuyorsun diye çıkıştı. 26 Mart. Hayata dönüş operasyonunda Bayrampaşa cezaevinde askerlerin öldürdüğü Murat Ördekçi'nin ailesinin İçişleri ve Adalet Bakanlığı aleyhine açtığı davada 109 milyar lira tazminata hükmedildi. 31 Mart. Çanakkale cezaevindeki operasyona katılan 470 güvenlik görevlisinin yargılanmasına başlandı. Tekirdağ cezaevinde kendini yakan Ümit Günger, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 8 Nisan. Burdur cezaevi operasyonunda dozerle sağ kolu koparılan siyasi mahkum Veli Saçılık'ın mağdur edildiği ikinci kez mahkeme kararıyla kesinleşti. 9 Nisan. Gazetelere cezaevinde yatan oğlu Kerem Özdikmenli'nin işkence gördüğünü açıklayan Sakine Tekeloğlu hakkında dava açıldı. Suç uydurma, resmi mercileri ifa suçundan 30 ay hapsi istendi. 3 Mayıs. Ölüm orucu eylemcisi Selma Kubat yaşamını yitirdi. 1 Haziran, Diyarbakır cezaevinde 1996'da 10 tutuklunun öldüğü, 24'ünün de ağır yaralandığı olaylarla ilgili dava 8. yılına girdi. Avukatlar, sanık erlerin terhis olduğu ve bazı polislerin de tayin edildiği gerekçesiyle ifadelerinin halen alınamaması nedeniyle davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi. 13 Haziran, Adalet Bakanı Çiçek, Korsakoflular bombalarla yakalanıyor dedi. 24 Haziran, Sincan F tipi cezaevinde bulunan Hüseyin Çukurluöz ve Bekir Batur isimli tutuklular kendilerini yaktılar. 31 Temmuz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu'nun önce iyileşemez ardından da iyileşti raporu vererek tutuklanmalarının yolunu açtığı Wernicke Korsakoff hastalarının bağımsız heyet tarafından muayene edilmesine karar verdi. 19 Aralık, çeşitli sivil toplum örgütleri operasyonların yıl dönümünde Ulucanlar cezaevi önünde eylem gerçekleştirdi. 26 Aralık, Hatice Sergül Albayrak, tecridi protesto etmek için Atatürk Kültür Merkezi önünde kendini yakarak öldü. 28 Aralık. Ölüm orucu eylemcisi Hatice Sergül Albayrak yaşamını kaybetti. 2005. 27 Ocak. 9 yıl önce Diyarbakır cezaevinde 10 tutuklunun ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin aralarında rütbeli asker ve polis amirlerinin de bulunduğu 65'i güvenlik görevlisi, biri cezaevi doktoru, 6'sı da cezaevi personeli olan 72 sanıklı davada karar 47. duruşmada da verilemedi. 15 sanık hakkındaki davanın zaman aşımından dolayı düşmesi istendi. 6 Nisan. Tayatlılar Trabzon'da linç edilmeye çalışıldı. Saldırıya uğrayan 5 üniversite öğrencisi hakkında toplumda infial yaratacak hareketlerde bulunmak suçuyla tutuklama kararı alındı. 12 Nisan. Adapazarı'nda bir grup Tayatlı Trabzon'daki olayları protesto etmek amacıyla açıklama yapmak isterken başka bir grubun saldırısına uğradı. 27 Mayıs. Tekirdağ F tipi cezaevinde DHKPC davasından tutuklu Faruk Kadıoğlu, F tipi cezaevlerini protesto için kendini yaktı. 18 Haziran, Bayrampaşa cezaevindeki hayata dönüş operasyonunun ardından 167 tutuklu ve hükümlü hakkında cezaevi idaresine karşı silahlı toplu ayaklanma suçundan açılan davada mahkeme 5 yıl sonra cezaevinde keşif yapılmasına karar verdi. 21 Haziran, Burdur cezaevindeki operasyonda dozerle koğuş duvarı delinirken sağ kolu parçalanan Veli Saçılık'ın İçişleri ve Adalet Bakanlığı aleyhine açtığı maddi ve manevi tazminat davası sonuçlandı. Antalya 1. İdare Mahkemesi Saçılık'a 100.000 YTL maddi, 50.000 YTL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. 25-27 Haziran, Tayat ve Uluslararası Tecritle Mücadele Platformu UTMP tarafından Tecrit ve Tecrite Karşı Mücadele adı altında uluslararası bir sempozyum düzenlendi. 2 Temmuz, DHKPÇ'li 23 yaşındaki Eyüp Beyaz, Adalet Bakanlığı'na girerken üzerindeki bombayla X-ray cihazına yakalandı. Beyaz, bombayı kapıda patlatmak istedi ancak patlayan fünye bombayı ateşlemedi. Etkisiz hale getirilen Beyaz, elleri kelepçeli olduğu halde kaçmak isteyince polislerin kurşunlarını hedef olarak yaşamını kaybetti. 4 Temmuz, Tayatlılar, Eyüp Beyaz'ı mezarı başında ziyaret ederek tören yaptılar. 5 Ekim, Eyüp 3. Asiye Ceza Mahkemesi'nde görülen hayata dönüş operasyonu davası duruşmasında adresleri tespit edilemeyen gardiyan ve cezaevi görevlileri hakkında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi. 28 Ekim, Bayrampaşa cezaevinde operasyondan 5 yıl sonra mahkeme kararıyla yapılan keşifte yetkililerin iddia ettiği gibi Mermilerin tutukluların bulunduğu bölümden değil dışarıdan içeriye atıldığı belirlendi. Bilirkişi raporunda mermilerin öldürücü mesafeden ve kalp hizasında sıkıldığını belirledi. 2 Kasım, ölüm orucu sonucu ölen Zehra ve Canan Kulaksız kardeşleri anmak üzere bazı illerden 10 kişilik Tayat üyesi grup Rize'ye geldi. Rize Belediyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen gruba yaklaşık 100 kişilik bir grup saldırdı. 18 Aralık, ölüm orucu eylemcisi Serdar Demirel, tecriti protesto etmek için cezaevinde kendini yaktı. 2006, 7 Ocak, Serdar Demirel yapılan tıbbi müdahale sırasında yaşamını yitirdi. 28 Şubat, Diyarbakır E-Tipi cezaevinde 24 Eylül 1996'da çıkan olaylarla ilgili 72 sanık hakkında açılan dava 10 yıl sonra sonuçlandı. 3 sanık beraat etti, 7 görevliye yapılan suçlama zaman aşımı nedeniyle kaldırıldı. 5'er yıla mahkum 62 görevli ise olay 1999'dan önce meydana geldiği için afla hapisten kurtuldu. 5 Nisan, Avukat Behiç Aşçı, F-tipi cezaevlerinin tartışılabilir hale gelmesi için ölüm orucu eylemine başladı. Çok sayıda aydının imzaladığı Behiç Aşçı'yı yaşatacağız başlıklı metin bazı gazetelerde ilan olarak yayınlandı. Cezaevlerinde de DHKPC hükümlü ve tutukluları adına Doğan Çelik, Gözde Şahin, Hatice Aşık, Cem Özcan ve Sezai Demirtaş süresiz açlık grevine başladı. 28 Nisan, 9 Mayıs 2005 tarihinde F-tipi cezaevlerinin kapatılması için ve tecride karşı ölüm orucuna başlayan Fatma Koyupınar yaşamını yitirdi. Ölü sayısı 122'ye ulaştı. 2 Mayıs, Gülcan Görüroğlu Adana'daki evinde ölüm orucuna başladı. 12 Mayıs, Tayatlılar Mersin'de linç edilmek istendi. Çevik kuvvet ekipleri eylemcileri çembere alarak linci engelledi. 25 Temmuz, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi'nde düzenlenen bir oyunla aydınlar tecrit koşullarını temsili olarak 24 saat boyunca yaşadılar. Mihri Belli, Gencay Gürsoy, Ayla Algan, Şanay Yurdatapan, Grup Yorum, Cezmi Ersöz'ün aralarında bulunduğu aydınlar yazdıkları izlenimlerini Adalet Bakanlığı'na ilettiler. Kitabın sonu. 25 Kasım 2011, sayfa 259.